Artisan Podcast.
Merhabalar, ben Erkcan Özcan. Mavra muhabbet sırasında dostlarıma anlattığım, başımdan gelen, yani fazla meraklı başıma gelip sonradan ucuz kurtularak başımdan geçen olayları şimdi böyle bir podcast ile getiriyorum. Zihnim bir kamera değil elbet. O yüzden benden daha iyi hatırlayıp, yok abi tam öyle değildi, yok Şubat değil Mart'tı falan ya da şu arkadaşımızı söylemeyi nasıl unuttun gibi düzeltme yapmak isterseniz ya da bu adam bu saftiriklikle nasıl fizikçi olmuş, üstüne bir de nasıl gaz verilmiş ki bunları anlatmaya, tekrar paylaşmaya cüret edebilmiş diye takılmak isterseniz sosyal medyadan yazabilirsiniz. Yüzünüze küçük de olsa bir gülümseme koyabilmesi dileğimle keyifli dinlemeler.
Selam. Bu sefer CERN'le ilgili bir şeyler anlatayım madem. CERN'e nasıl gittim ve de orada başıma nasıl komik işler geldi, bunların bir kısmını aktarayım. Aslında tabii sonuçta hayat sürekli böyle tatlı tatlı olaylarla dolu. Hepimizin hayatında böyle şeyler oluyor. Bu da benim herkes merak ettiği için işte CERN'e ne oluyor falan diye ondan ilgili anlatabileceğim bir iki tane komik hikaye. Bunlardan birincisi CERN'e nasıl ilk gittiğim. CERN'e benim ilk gidişim doktoramın bitişine doğru oldu. Orada doktora danışmanım Vera ta 1970'lerde işte doktorasını, doktora sonrası araştırmasını vesairesini bu CHARM dediğimiz bir parçacığın, kuarkın keşfinde falan yapmış böyle. Slack'te de o sırada bulunduğum Stanford Linear Accelerator Center'da 6 tane büyük grup var. O gruplardan birinin lideri olmuş. Sağlam bilim kadını. Vera sağ olsun bu görevlerinden dolayı o sırada Amerika'nın İsviçre'de ne yapalım ne bitildiğiyle CERN'e verilen paranın düzgün harcanmadığını değerlendirmek için seçtiği 3 kişiden biriydi. Şimdi CERN deyince hepimizin aklında bir resim oluştu ama sonuçta düşünecek olursanız büyük hızlandırıcı laboratuvarları büyük ülkelerin çoğunda var. Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın, Japonya'nın falan, Rusya'nın, bunların hepsinin kendine ait büyük hızlandırıcı laboratuvarları da var. Fakat 1990'larda Amerika Texas'ta yapmakta olduğu çok büyük bir hızlandırıcıyı üzerine 1 milyar dolar mertebesinde parayı harcadıktan sonra iptal etti. Bu ayrı bir zaman, bunun sohbetini de yaparız belki. Ama ardından Amerikalı fizikçiler de güçlerini bu sefer CERN'e yönlendirmeye başladılar ve de büyük hadron çarpıştırıcısı dediğimiz bu işte sonradan Higgs bozonunu keşfedeceğimiz verileri toplamamızı sağlayan hızlandırıcı 1990'larda CERN'de hedef olarak belirlenmiş oldu. Ve 2000'lerde de inşası yapılıyor. 2000'lerin başında Amerika'da bu büyük hadron çarpıştırıcısının yapımına hem insan gücü hem de maddi finans kaynağı sağlamaya başlayınca elbette bu paranın düzgün harcanıp harcanmadığını kontrol etmek için de denetleyici kurullar oluşturdu, komisyonlar. Onlardan önemli bir tanesinin üyelerinden birisi de benim işte doktora advisor'ım Vera'ydı. 2004 sanırım. Bu arada benim doktoramın işte 5. senesi, doktora için giriş çıkışlarda vizede kullanılan bir belge var. O belgenin süresi doluyor. Onun için benim zaten Türkiye'ye gidip vizemi yenilip geri gelmem lazım. Vera bana dedi ki, bak dedi Erkcan, sen şimdi şeye gitmişken, Türkiye'ye gitmişken zaten yakın doktoran da bitiyor. Hani artık dünya işte CERN'de böyle bir sürü araştırmaya gidiyor. Amerika'dan da bir sürü insanlar orada olacaklar. Sen de doktora sonrası araştırma için CERN'de pozisyonlara bakmanda fayda var dedi bana. Bunun için de bir CERN'ü gör. Daha önce hiç görmedin sen. Ben de hiç gitmemiştim o zamana kadar. Nasıl olacak? İşte dedi ki, ben dedi zaten tam senin o gittiğin tarihlerde İsviçre'ye gidiyorum bu denetleme görevi için. Sen Türkiye'de işini hallet. Oradan atla İsviçre'ye gel, orada buluşalım ve şey yapalım. Etrafı da gezmiş olursun, görmüş olursun falan. Ben hakikaten onu yaptım. Bu arada Türkiye'ye geldim. Türkiye'de o belgeyi kaybettim falan filan, böyle başka bir komik olaylar oldu. Onu da başka bir zaman anlatırım. Vizeyi alamama, almayla ilgili komik şeyler oldu, başıma geldi. Sağ olsun bir şekilde bir çözümü bulduk. Neyse, ben geldim İsviçre'ye ve de çok güzel bir durumla karşılaştım. Sonuçta şimdi bir heyet var Amerika'dan. 3 tane böyle acayip, Vera dahil, böyle işte nasıl diyeyim, bu olayın babası olan, nasıl diyeyim, şeyi en böyle oturaklı fizikçilerinden oluşmuş bir ekip var. Onları CERN'ün işte en üst seviyesindeki başka fizikçiler karşılıyorlar. İşte sonradan benim üyesi olacağım Atlas deneyinin mesela başındaki adam işte Peter Yeni var böyle. O böyle işte şey yapıyor. Böyle tanışmalar oluyor. Sonra işte aralarda da bir tane böyle herkes şey, bir tane de arkada bir tane doktor öğrencisi var. O da şeyin yanında. İşte herkes birini tanıştırıyor. Sonra Vera diyor ki, işte Erkcan da bizim doktor öğrencimiz. Onu da görmesini istiyorum falan diyor. Ben böyle daha birinci şeyden, CERN'e ilk gelişimden en tepeden bütün CERN'de olup bitenle ilgili şeyleri görmeye başladım. 3 gün falan orada kaldık. Vera ile birlikte işte bütün yerleri gezdim ben. Bu arada yalnız acayip bir hasta oldum. Şu anda da öksürüyorum aslında aralarda. Umarım kayıtta bunları atarız. Hasta oldum ama nasıl diyareyim anlatamam böyle. İşte toplantıya gidiyoruz, toplantıda bir yandan dolanıyoruz. Ben diyorum Allah'ım yakında bir tuvalet bulayım falan diyorum böyle. Öyle bir şeyleri geçiriyorum. Derken CERN'e gitmeden önce Slack'teyken arkadaşım olan Tülay bana demişti ki ya bak orada sen git, bir eleman var, Türk birisi. Bizim işte şeyden tanıyoruz, Boğaziçi'nden Gökhan Ünel diye bir hoca. Ondan tanış, CERN'de yapılan şeylerle ilgili ondan da bilgi al demişti bana. Ben önce ilk başta şey yapmamıştım fakat acayip de hastayım. Dedim ki bir kere bu tanışayım bu adamla ve sonrasında da sağ olsun bayağı bir şey yaptı bana. Getirdi falan işte ilaç milaç aldı bilmem ne falan. Ben böyle bir şekilde toparladım kendimi. O 3 günü geçirdim. Bu arada karar verdim nasıl yapacağım, CERN'e gideceğim. Dolayısıyla ben aslında CERN'e ilk başta hani çok böyle dolandırdım galiba ama CERN'e ben ilk başta bir hocamın yanında bütün en tepe adamların yanında böyle protokol gibi gezerek geldim. İki, o sırada da hiç durmadan tuvalet arıyordum. Gözümün yarısı fizikte, kalan yarısı tuvaletteydi. Böyle bir şeyle CERN'e ilk girişimi yapmış oldum. Sonra tabii doktora bitti, işte nereye gideyim falan, işte postdoc, doktora sonrası araştırmalar falan filan, böyle bir şeylerin seçimleri oluyor. Bir şekilde, gene o da komik başka bir hikayeler ama bir şekilde University College London'la çalışmaya karar verdim. Ve önce Londra'ya, ardından da İsviçre'de olacak şekilde doktora sonrası araştırmacı olarak geldim. Ondan sonra da zaten 4 seneye yakın CERN'de düzenli olarak çalıştım. O süre zarfında CERN'deki Türklerin o sırada yaptıkları çok iyi bir şey vardı. Sağ olsun şimdi TOBB Üniversitesi'nde hoca olan bir hocamız var, Saleh Sultansoy diye. O böyle şey yapıyordu. Yani işte buradaki Türkiye'den gelen herkes işte bir araya gelsinler, birbirlerini tanısınlar, birbirine destek olsunlar falan diye böyle bir şeylere aracılık etmeye çalışıyor. Bir hani çağrılar yapıyor falandı. Biz de o sırada kısmen öyle, kısmen kendi zaten öne de bir niyetimiz falan vardı. Bir şekilde biz CERN TR diye bir şeye başladık. Bu CERN TR, CERN'de çalışan ve herhangi bir şekilde yaptığını anlatmak isteyen, başkaları da benim yaptıklarımı öğrensin, bu sayede daha çok iş yapabilirim hep beraber diyen insanların toplandığı bir grup oldu. Her çarşamba günü CERN'ün hızlandırıcı departmanının olduğu binada bir yer ayarlıyorduk. Orada toplanıyorduk hep beraber. Herkes birbirine ne yaptığını anlatıyordu. Bu arada CERN deyince hani bir resim oluşması açısından şöyle söyleyeyim. Bu CERN kocaman bir yer. Yani böyle normal kendi personeli 3000 kişi falan olan, işte her yıl toplamda 10 küsür bin, 12 bin kişinin işte düzenli olarak gidip gelip orada araştırmalara katkı sağladığı adeta bir küçük kendi başına kasaba yani. 2 tane postanesi var. Birisi Fransa'da, birisi İsviçre'de. Kendine ait her türlü yemek, İşte yemekhanelere bilmem, elektrik kesildiğinde işte kendi kendine bütün Alplerin altına yerleştirmiş, Jura Dağları'nın altına yerleştirmiş daha doğrusu, işte şeyleri, elektrik sistemleri falan olan, ya böyle devasa bir şeyden söz ediyoruz. Yani dünyanın dört bir tarafından böyle her türlü dilden, dinden, ırktan, işte ne bileyim kökenden, cinsiyetten her türlü insan var. Şimdi bu insanların genellikle hani böyle burada anlattığım gibi CERN TR gibi pek bir oluşumları olmuyor. Tabii ki her ülke kendi fizikçilerinin, kendi mühendislerinin oradaki verimini azemeye çıkartmak için, aynı zamanda kendi şirketlerinin oradaki ihalelerden, oradaki teknolojilerden hemen yararlanabilmesinin yollarını en fazlaya çıkarabilmek için bu ülkelerin kendi organizasyonları da var. Ama böyle bir kurum ya da devlet desteği olmadan sadece biz işte Türkiye'den gelen bizim gibi genç mesela daha işte öğrencilere falan da destek olalım diye kendi arasında bir araya gelebilen çok fazla örnek benim bildiğim yok. Dolayısıyla bu CERN TR aslında bayağı güzel bir organizasyondu. Tamamen böyle kendi kendimize yaptığımız bir şey. Şimdi bu toplantılarda yavaş yavaş da herkes birbirini tanımaya başladı. Bunun da bize sonradan çok büyük bir faydası oldu. Ne zaman? 2008 civarında Türkiye bir adım attı. Dedi ki ya biz artık gözlemci üyeyiz ama hadi tam üye olalım. Gözlemci üye, buna ilgili bir kısacık şöyle bir şey söyleyeyim. Hani kafanızda böyle resim oluşabilsin diye. CERN 1954'te kurulmuş ve de amacı ne? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok ciddi bir Avrupa'da fizikçi kaybı olmuş. Zaten böyle İkinci Dünya Savaşı'nın sonundaki olayları takip edenler, hani böyle bilginiz varsa tarihine, ciddi bir şekilde Amerikalıların mesela Alman bilim insanlarını, Alman mühendisleri, aynı şekilde Sovyetlerin Alman bilim insanlarını, Alman mühendisleri kapmak için yarış ettiğini biz biliyoruz mesela. Yani bunun için özel program var. Hızlı bir şekilde gelip bu fizikçileri biz alacağız diye. Sonradan bu Amerika'nın Ay'a gitmesini sağlayacak roketleri yapan, işte Satürn roketlerini falan yapan, onları tasarlayan Von Braun falan gibi adamlar Bunların hepsi Amerikalıların hızlı bir şekilde kapabildikleri. Bir grup fizikçiyi de tabii Sovyetler kapmışlar. Her iki blokta da Amerika ve Sovyetler çok güçlü bir şekilde bütün yeteneği kendilerinde toplamakta oldukları için Avrupalı fizikçiler demişler ki ya biz bir zamanlar bu şeyin özellikle 1900'lerin başından 1930'ların sonuna kadar diyelim Avrupa iken fiziğin beşiği şimdi bu üstünlük şeye geçti. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği'ne geçti. Biz de tamamen geri kalmayalım. Buradaki fizik bilgimizi, işte tecrübemizi, altyapımızı devam ettirelim. Onun üzerine böyle bir barış amaçlı bir şey kuralım, bir kurum. Bu arada buna Amerika'ya göçmüş ama eski Avrupalı fizikçiler de ya da Amerikalılar da aslında Amerika fizikçiler de var. Hani böyle sadece tek şey olmasın, bütün yumurtalar tek sepete girmesin diyerek onlar da destek vermişler. Avrupa'daki barışı tekrardan inşa edebilmek için de faydalı falan demişler. Dolayısıyla UNESCO'nun da desteğiyle 1950'lerin başında bu CERN denilen laboratuvar kurulmuş. Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla o sırada gelin siz de katılın demişler kurulurken CERN. Fakat bizim bu konuda işte yeterli insan gücümüz yok, yetişmiş insanımız yok falan deyip biz bunu kabul etmemişiz. Ta ki 1961'de gözlemci üye oluncaya kadar. Gözlemci üyelik diye bir statü var. Bu statüyü CERN tarihinde ilk alan ülke Türkiye. Bundan sonra 1961'deki bu gözlemci üyelikten sonra dönem dönem acaba işte biz de üye olalım mı, tam üye olalım mı falan diye böyle bir gündemler olmuş. Fakat bu gündemlerin hiçbirisi sonunda olumlu sonuç vermemiş. Bu çabaların hiçbirisi. Hatta işte şey var, hani düşünün ki Türkiye'de bir Erdal İnönü gibi fizikçi bir başbakanın olduğu dönemde bile bunun arkasını getirememişler. 2000'lerin ikinci yarısında işte o 2007-2008 vesaire o dönemde yavaş yavaş Türkiye bu konuda da adım atmaya karar verdi. Ve de güzel bir şekilde bazı anlaşmalar yapılmaya başlandı. Biz bunu yukarı taşıyacağız diye. Ve en sonunda da biz tam üyelik için başvuruda bulunduk. Bu arada bu üyeliğe başvurunun da bir güzel ilginç bir tarafı var. Hani bu benim kişisel hikayemin dışına çıktı biraz. İyice böyle koy koyu daha genişlettik ama bence değerli bilinmesinin de faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu tam üyelik hikayesi sadece fizikçilerin talebi olan ya da fizikçilerin faydasına olan bir şey değil. Ülkeler bu büyük laboratuvara bir sürü amaçla giriyorlar. Girdikleri amaçlardan bir tanesi orada geliştirilen çıkan teknolojileri hızlı bir şekilde ülkelerine taşımak. İşte bir tanesi oradaki yapılacak bir sürü işlem var. Yüksek teknoloji ürünleri var. O yüksek teknoloji ürünlerini üretecek şirketlerini teşvik etmek. Bu sayede o şirketler oradan gelip iş aldıktan sonra kazandıkları tecrübeyi getirip uluslararası arenada açılmak için kullanabiliyorlar. Veya ülke içerisinde yeni ürünler çıkarmakta kullanabilirler. Bunları yapabilmek. Dolayısıyla hani temel bilime katkı sağlamak perspektifinden bakmamak lazım sadece. Şey diye bakmak lazım ya. Ülke bütünsel giriyor bu şeyin içerisine. Burada da bir tane daha bir parantez daha açayım. Böyle şey diye düşünmeyin. İnsanlar işte biz böyle çok Amerikalıyız, işte çok prestijliyiz, dünyanın lideri biziz, bizim fizikçilerimiz en iyisini yapsın, dolayısıyla biz hiçbir karşılık beklemeden de fiziği destekleyelim falan demiyorlar. Yani bu Amerika'da da böyleydi. Hatta bunu ben kişisel olarak yaşadım. SLAC'te öğrenci olduğum sırada Enerji Bakan Yardımcısıydı sanıyorum. Gelmişti bir sefer SLAC'e konuşma vermeye. Adam işte anlattı falan, biz şu kadar fonluyoruz, bu kadar yapıyoruz falan filan diye. En sonunda soru yanıt sırasında bir şekilde bir konu açıldı. Adam durdu, bize dedi ki oradaki bütün fizikçilere, ya dedi ki sevgili işte fizikçiler, hocalarım vesaire, şimdi ben aramızda bir düzgün konuşalım. Biz sonuçta size bu paraları aslında şey için vermiyoruz. Evet, prestij için de veriyoruz falan, işte Amerika'nın dünya bilimine kadar büyük katkısı olduğunu göstermek için falan da veriyoruz ama aslında bunun için vermiyoruz. Ya yani bu böyle bizim için yan ürün. Asıl hedef ne? Asıl hedef, biz sizi aslında Amerikan devletinin bir teşvik mekanizması olarak kullanıyoruz. Şimdi mesela diyelim ki bir konu çıktı. Kuantum bilgisayarlar şu anda öyle ünlü bir şey var değil mi? Veya işte atıyorum o zaman işte silikonla bilmem ne bir belli bir çip geliştirilecek. Öyle bir durumda normalde devlet de bunun önemli bir şey olduğunu anlıyorsa, bu konuda işte atılım yapılması lazım, işte bu teknolojiye yatırım yapılması lazım, İşte ne bileyim Amerika'daki şirketler buralara gelsinler, buna bir teşvik programı yapmaya kalktı devlet. Bunu yapmaya çalıştığı zaman şey diyor işte o Amerika'da gelen bakan yardımcısı. Şöyle bir derdimiz var. Biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım, bizim önümüze gelen şirketlerin hangisinin bize gerçekten ürün çıkarabileceğini biz bilemiyoruz. Yani çünkü o gelen şirket çok güzel hazırlanıyor, çok güzel sunumlar yapıyor. Bizim şeyin içerisinde bakanlıkta ya da neyse bize bağlı işte organizasyonda çalışan tabii ki şeyler var. Okumuş etmiş fizikçiler, şunlar bunlar var ama sonuçta gene de bir noktada göz boyaması oluyor. Dolayısıyla biz bir teşvik programı açıkladığımızda o paranın hakikaten en iyi gidebilecek şirkete gidip gitmediğini garanti edemiyoruz. Ama biz burada ne yapıyoruz? Size geliyoruz, size bu parayı veriyoruz. Siz ne için bunu uğraşıyorsunuz? Yok bilmem ne bozonunun özelliğini ölçeceğim. Yok bilmem ne şeyinin işte en yüksek sıcaklığına bakacağım falan. Şimdi sizin gözünüzde bu diğer şeyler konu değil. Yani sizi böyle bol bol para vereyim de kandırayım ya da işte gözünü boyayayım falan demek mümkün değil. Derdiniz sizin daha önce hiç yapılmamış bir şey yapmak ve onu da en uygun fiyata mümkünse yapmak. Dolayısıyla da siz aslında diyelim ki yeni bir çip üretimi mi yapılacak, yeni bir bilgisayar, bir şey mi, bilgisayar mı alınacak, bir şey mi, ürün mü alınacak? Onun en kalitelisini hangi şirketten alacağınızı anlayıp yapabiliyorsunuz. Bir de üstüne üstlük karşı tarafın sizi kandırması çok zor çünkü zaten bu işin içerisinde siz varsınız. Dolayısıyla efektif olarak biz mesela Amerikan şirketlerine teşvik uygulamak istediğimizde dolaylı yoldan size yaptırıyoruz. Biz size parayı veriyoruz. Sonra siz parayı en iyi şirketi bulup en iyi şartlarda ona iş yaptırdığınız için biz efektif olarak Amerikan ekonomisine parayı sizin üzerinizden vermiş oluyoruz. Bu sayede de hani kandırma, kullanma olmadan en verimli işlem yapılmış oluyor. Şimdi bu uzun parantezi kapatıyorum. Dolayısıyla da CERN'e de üyelik müyelik gibi bir şeyler olduğunda devletin bakışının böyle bir şey olması lazım. Aynı şekilde CERN'in tarafından da şöyle bir şey var. Bir proje yapacaksınız. Bu proje öyle 3-5 senede biten bir proje olmayacak. 10 senede biten proje de olmayacak. Hatta 50 senede biten proje bile olmayacak. Şu anda çalışan büyük hadron çarpıştırıcısı 1982'de ilk tasarımıyla ilgili tartışmalar yapılmaya başlanmış. 2035'lerin ikinci yarısına kadar, 2037-2038'e kadar daha sistemin çalışmasını öngörüyoruz. Yani müthiş bir proje. Böyle bir projeyi yapmak istiyorsanız sizin isteyeceğiniz paydaşların böyle şey olmaması lazım. Hani nasıl diyeyim? Ben bugün bilmem ne prensiyim, çok da zenginim. Benim de ülkemin karizması olsun diye geldim CERN'e. Ya CERN, ben size şu paraları da vereyim de benim ülkeyi de üye yapın falan dese CERN buna prensipte hayır diyor. Neden? Çünkü bunun bir devamlılığı yok. Yani şu anda diyebilir ki işte Sayın Prens, işte siz bizim şu küçük projeye gelin, 3 senelik parayı verin, sonra bakarız falan der, tamam mı? Ama üyelik konusunda son derece sıkılar. Çünkü gelen kişinin kalıcı olmasını istiyorlar. Şimdi dolayısıyla da İki taraflı bir yöntem işliyor. Bir tarafta siz ülke olarak CERN'den alabileceğiniz şeyi azami miktara çıkartmaya çalışıyorsunuz. Öbür tarafta CERN de sizin geldiğinizde masada sağlam oturacağınızdan, bir sene olup bir sene olmamazlık etmeyeceğinizden emin olmaya çalışıyor. O yüzden her iki tarafta birbirini analiz ediyor ve mümkünse CERN diyor ki bu ülke hakikaten benden bir şey alabileceğinden emin mi ve onlar geldiğinde benden bir şey alabilecekleri net mi? Çünkü öyle bir şey olursa sağlıklı bir ilişki oluyor değil mi? Yani eğer mesela Türkiye şu anda şey yapsa, hiçbir şekilde CERN'e bir sürü ne bileyim maddi katkılar, aidatlar falan ödeyip hiçbir şey geri alamasa, o zaman 3-5 sene sonra Türkiye der ki ya ben nasıl olsa bir şey alamıyorum, acaba CERN'e üye olmayayım mı? O yüzden de CERN ilk başta bunu anlamaya çalışıyor. O ülkenin akademisi, bütün bilim insanları, endüstrisi, her türlü küçük, orta, büyük şirketleri, teknolojik altyapısı, bunların hepsi CERN'den gerisin geri bir şeyler almaya uygun mu? Eğer uygunsa o zaman sana diyor ki tamam gel bana üye ol. Dolayısıyla da 2008 civarında biz böyle bir şey yapınca, hani tam üye olalım falan diye bir analiz, bir talebimiz olunca, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bir rapor hazırladı. Bu raporda işte Türkiye'nin neleri iyi yapabileceği falan anlatıldı. CERN tarafı da dedi ki tamam ben bunları gelip göreyim. Bunun için de CERN'den bir liste hazırlandı, bir komisyon. O komisyon gelecek, bu raporda söylenen şeyleri görecek. Türkiye diyecek ki sizi işte şu endüstrimizde götürelim, şu üniversitemize getirelim, işte buradaki kişilerle tanıştıralım. Böyle bir fact-finding mission deniyor bu. Yani işte bilgilerin kontrol edilmesi, elde edilmesiyle ilgili bir komisyon. Komisyon seviyesine gelmişiz. CERN tarafı TAEK'e mektup yazıyor. Diyor ki biz komisyonu getireceğiz, hangi tarih size uygun diye. Bizim TAEK'ten ses çıkmıyor. Bu arada biz tabii bunların haberimiz yok. Yani şöyle haberimiz yok. Evet Türkiye'nin üyelik başvurusu yaptığını haberimiz var orada çalışan fizikçiler olarak ama şeyimiz yok. Yani normalde bize soran falan yok. TAEK diye bir kurum var. O kurumla CERN denilen bir kurum var. Bu iki kurumun iş şey üst seviye yazışmaları bu. Onun için bizim şeyden haberimiz yok ne olup bittiğinden. Gel zaman git zaman yalnız bir türlü bizim TAEK'ten yanıt gelmeyince o CERN'de bizim tanıdığımız daha işte yönetimdeki falan olan başka fizikçilerden kulağımıza böyle bir şey geldi. Ya biz acaba diplomatik bir şey mi yaptık? Yani TEK'ye mektup yazdık tarihle ilgili ama sizin kurumdan Türkiye'nin hiçbir yanıt gelmiyor. Sizin burada bir bilginiz var mı ya da işte bir şekilde şey yapabilir misiniz? Hani öğrenip de bir gaf varsa o gafı tamir etmemizi sağlayabilir misiniz falan diye böyle bir şeyler geldi. Biz de o sırada böylece öğrendik ki bizim kurumumuz şeye yanıt vermiyor. CERN'e yanıt vermiyor. Ne yapacağız? Bilmiyoruz. İşte TEK'e ulaşmaya çalıştık, uğraşamadık falan, bir yanıt alamıyoruz. Bu arada önemli bir nokta daha var. O turda CERN'e bizim bu tam üyelik başvurusu yaptığımız turda bizimle birlikte başvurmuş 4 tane daha ülke var. İsrail, Sırbistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, bir ülke daha sanırım, emin değilim, Estonya falan olabilir ama Güney Kıbrıs'la İsrail'in orada olması bile zaten size bir ipucu vermeli durumun nasıl bir denge oyunu olduğu konusunda. Bir ekleme daha yapayım. CERN'e olan üyelerden herhangi birisi yeni bir üyenin katılması ile ilgili veto hakkına sahip. Nasıl şimdi biz NATO konusunda bütün ülkelerin hepsinin onayı olmadan İşte Finlandiya falan katılmadı. Aynı kural geçerli. Dolayısıyla herhangi bir ülke hayır derse biz zaten üye olamıyoruz. Burada bir belki şey daha olabilir. Diyebilirsiniz ki ya CERN gibi bir yerde nasıl oluyor ki yani? Niye? CERN zaten fizikçiler, herkes evrensel şey yapmıyor mu? Niye birbirini bloklasın ki? Bu soru benim de kafamda vardı. Biraz sonra anlatacağım. Büyükelçimiz beni o zaman bunları sorduğumda açıklamıştı. Demişti ki hocam demişti, siz böyle olaylara çok evrensel bakıyorsunuz. Rum bir fizikçiyle, Bulgar bir fizikçiyle, işte ne bileyim Fransız bir fizikçiyle, İngiliz bir fizikçiyle aynı masada aynı rahatlıkla konuşabiliyorsunuz ama unutmayın ki CERN de sonuçta uluslararası bir kurumdur ve o da ülkeler arası diplomaside bir şeydir yani. Sonuçta bir taştır. Yunanistan diyebilir ki ben burada Türkiye'nin girmesini istemiyorum. Onu blokluyorum diyebilir. Bunu şey için kullanacaktır. Mesela işte Türkiye'nin de Yunanistan'da girmek istediği başka bir şey vardır. Başka bir kurum vardır. Türkiye'nin önüne pazarlık malzemesi olarak getirmek isteyebilecektir. Bu arada bunu kendiniz kötü hissetmeyin. Hani Yunanistan niye bunu yapıyor diye düşünmeyin, biz de aynısını yapıyoruz onlara demişti yani, tamam mı? Dolayısıyla bu ayrı bir hikaye. O yüzden bir de kritik bir noktadayız. 5 ülke beraber başvuruyor. Kıbrıs Rum kesiminin Yunanistan girmesini istiyor tabii ki. O arada da biz de girebileceğiz. Böyle bir şey de var ortalıkta. Bu 5 tane ülkeden 4'ünün hepsi kendi komisyonlarının tarihlerini belirlemiş. Sanırım 1-2 tanesi halihazırda komisyon gitmiş, değerlendirmesini bile bitirmiş. Bir tek Türkiye yanıt vermiyor. O sırada biz de oturduk bir mektup yazdık. Dedik ki ya bu böyle çok kritik bir şey. 4 arkadaş, aralarında da o sırada en genç olan bendim, beraber bir mektup yazdık. Sonra da o mektubu Türkiye'de bu alanda doktorası olan bütün fizikçilere yolladık. Onlardan gelen de görüşlerle olgunlaştırdık ve işte üzerinde 60 küsür tane kişinin, doktoralı fizikçinin imzası olan bir mektup haline geldi. Bu mektubu yollayacağız. Kime yollayacağız? İşte o dönem işte Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Başbakanımız Tayyip Erdoğan, onlara diyeceğiz ki işte sayın işte devletimin başındaki insanlar, sizden rica ediyoruz, bu konuda ülkemizin çıkarları açısından önemli bir konu söz konusu, sizden rica ediyoruz bu konunun üzerine eğilin. Böyle bir şey. Şimdi tabii bunu ben böyle mavra muhabbet şeklinde anlatıyorum ama çok ciddi bir şey böyle bir mektup ve çok uygun bir dille yazılması lazım. O yüzden de biz de işte şey hissediyoruz yani, işte oraya nasıl yazacağımızı da bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım diye mi yazmak lazım? Sayın Başbakanım diye mi yazmak lazım? Yoksa işte daha genel bir kelime mi kullanmak lazım? Kapanırken ne yazmak lazım? Bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla da o sıradaki büyükelçimize danışmaya gittik. Dedi ki biz mektubu böyle hazırladık. İçeriği de tam ama bunun dili uygun mu? Yani biz böyle hani şey yapmayalım, devlet adabına uygun bir şey olsun. O sırada da büyükelçimiz de Ahmet Üzümcü diye bir bey, müthiş bir insandı bu arada. Yani hakikaten böyle ben tanıştığımda şey demiştim, ulan işte heybet böyle bir şey olsa gerek yani. Bende olmayan şey bu adamda var, onu anlıyorum zaten. Böyle adam odaya falan girince bile şey hissediyorsun. Evet, bir devlet girdi içeri falan, böyle bir şey. Neyse, Ahmet Bey mektubu falan şey yaptı, inceledi minceledi falan. Sonra bize bir versiyonunu yolladı. Son paragrafı komple değiştirmiş. Ben hiç önce anlamadım o son paragrafta ne yazdığını. Gidip Osmanlıca böyle Türkçe şeye bakmak durumunda kaldım. Böyle sözlüğe. Öyle güzel kelimeler seçmiş ki ben hakikaten orada şey dedim. Ya işte dedim, böyle bir şey bu. Yani bir insana, kendinin üstü olan bir insana bir mektup yazacaksın. O mektupta diyeceksin ki üstü kapalı bir şekilde, hani çok saygılı maygılı bir şekilde üstü kapalı diyeceksin ki ya bu işin peşinden koşman lazım falan diyeceksin. Yani hani böyle bir şey nasıl olabilir, ben orada gördüm yani. Devlet adabı böyle bir şey işte. Onunla birlikte biz rahatladık, tamam mı? Ahmet Bey'in de düzeltmesiyle mektubumuz hazır oldu ve biz bunu şeye yollayacağız. Ankara'ya yollayacağız. O arada Ahmet Bey yalnız bu şeyden haberdar olduğu için bir kapı daha açıldı işte. Şans, hayat böyle değişik şeylerle dolu. Tam o sırada Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi ülkesi kim olacak diye karar verilmesi lazım. O kararda da UEFA bir araya gelecek. UEFA'nın da işte merkezlerinden bir tanesi İsviçre, işte Cenevre kenti. Ve de öğrendik ki, yani de öğreneceğiz ki daha doğrusu, bunun tartışması için Cumhurbaşkanımız İsviçre'ye gelecek. Şimdi bu arada biz nasıl öğrendik ki bunu da? Bir perşembe akşamı unutmuyorum, işte bu Gökhan Hoca beni arıyor. Diyor ki işte Erkcan, enteresan bir durum var. Ahmet Bey aradı. Takım elbisen var mı? Yani var bir tane falan. Tamam, onu alacakmışsın, gelecekmişsin falan. Ahmet Bey bizi arıyor. 3 kişi, işte Gökhan, Sami Merhan diye bir hocamız, bir de ben. Bize diyor ki, sayın hocalarım, takım elbiseniz varsa yarın Cumhurbaşkanımız şeye geliyor. İsviçre'ye ani bir kararla geliyor. Tekrar ediyorum, bakın, bir perşembe akşamı bu. Ondan sonra yarın geleceksiniz ve size bir fırsat doğdu. Mektubu doğrudan elden verme fırsatınız var. Ve orada da hatta Cumhurbaşkanımızın programa uyabilecek olursa orada hani direkt görüştürebilirim sizi, tamam mı? Böyle biz birden böyle bir heyecanlandık falan. Acaba olur mu vesaire derken cuma sabahı oldu. Aldık takım elbiseleri elimize. Şeye gittik. Misyona gittik. Misyon dediğim işte büyükelçiliğin yeri. Ondan sonra fakat bu arada bize bir sabahleyin bir başka bilgi geldi. Dendi ki işte Ahmet Bey, büyükelçimiz sağ olsun, sizin için böyle bir şey ayarlamaya çalışıyordu. Fakat Cumhurbaşkanımızın programı çok dolu görünüyor. Büyük ihtimalle hani şey olmayacak. Hani siz gene misyona gelin, mektubunuzu yanınızda getirin ama hani görüşme ihtimali düştü diye bir bilgi geldi cuma sabahı. Biz gene de üçümüz gittik şeye. Yanımızda da takım elbiseler var ama giymedik. Misyonda böyle oturduk, çay mı içiyoruz. O arada işte böyle goy goy yapıyoruz falan. O arada birden Ahmet Bey geldi. Dedi ki hocam bu nasıl iş falan dedi. Niye hazır değilsiniz dedi. Ondan sonra işte Ahmet Bey biz hani işte olmuyormuş, mektubumuzu ama getirdik falan. Yok hocam dedi, o düzelttik biz onu falan dedi. Ben sizi bir şekilde sokacağım. 15 dakikada olsa Cumhurbaşkanı sizi görsün. Bu bizim için, ülkemiz için önemli falan dedi böyle. Biz böyle aman ne yapacağız falan derken ne yapacağız? İşte biz bir arka bir oda verdiler. O arka odada siz burada giyinin dediler. İşte Samim Hoca yüzünü bir tarafa döndü, bir köşeye. Ben yüzümü bir tarafa döndüm. Orada soyunduk, takım elbiseleri giydik falan. Ondan sonra çıktık şeyden, hazırız gidelim falan diye. Sonra bir baktık, misyonda araba kalmamış. Çünkü Cumhurbaşkanı böyle tabii bir sürü şeyle geliyor. İşte başka gelen, onunla birlikte bir gruplar falan var. Misyonun bütün araçları Cumhurbaşkanı ile ilgileniyor. Dolayısıyla bir tek kalan şey büyükelçinin kendi makam aracı. Başka hiçbir şey yok. Ondan sonra sağ olsun büyükelçimiz dedi ki tamam dedi, ben sizi götürürüm. Yani bunları böyle şey yapamıyorum ya. Hakikaten acayip takdir ettiğim bir insan yani. Normalde böyle olmaz bence. Ondan sonra o çok büyük bir büyüklük gösterdi. Şimdi hiç makam aracına bindiniz mi bilmiyorum ama makam aracında bir şoför olan arkadaş var, sürücü arkadaş. Onun yanında ön koltukta ya güvenlikten sorumlu olan ya da sekreteri yapan bir arkadaş oturur. Arka koltukta da sağda da işte şey oturur. Makamın sahibi olan oturur. Biz de sağ olsun büyükelçi sekreterimiz gibi ön koltuğa oturdu. Sağ ön koltuğa. Sonra biz üçümüz, Samim, Gökhan, ben, üçümüz yan yana böyle şeye oturduk ve makam aracıyla şeye gittik. Nereye gidiyoruz? Futbolla ilgili böyle büyük bir arena var, işte stadyum. Geldik stadyuma, araçtan indik. Bir baktık girişte adamlar diyor ki sizin şeyiniz yok. Güvenlik bilmemleriniz yok, güvenlik kontrolünüz yok falan. Siz içeri giremezsiniz. Orada Ahmet Bey sağ olsun dedi ki hocam siz burada bir bekleyin, ben bunu bir çözeyim dedi. Sağ olsun gittim, ne yaptıysa etti falan, bir şekilde bizi içeri soktu. Biz şimdi geldik, içeri girdik. Bu arada bir şey var ki anlatamam size. Böyle bir şaşa mı diyeyim yani, böyle insanların hepsi böyle, kadınların böyle üzerinde müthiş tuvaletler falan filan, erkeklerin üzerinde bir takım elbiseler ki ama böyle şey gibi yani, kumaş şey gibi parlıyor uzaktan falan, diyorsun ki bu adamınki takım elbise ise benimkisi herhalde işte ne bileyim eşortman falan diyorsun yani. Öyle bir yerdeyiz ve böyle biz böyle üçümüz, üç fizikçi kenardan ya biz ne yapacağız falan diye beklemeye başladık. Ahmet Bey bize dedi ki şimdi dedi hocam siz burada şey yapın, birazcık oyalanmaya çalışın, ben dedi programın içerisinde bir aralık yakalayıp sizi de işte Cumhurbaşkanımızla görüştürteceğim. Biz başladık, bekliyoruz falan. Ondan sonra bir ara şey geldi ve dedi ki hadi bakalım içeri giriyorsunuz. Biz Cumhurbaşkanı'nın yanına girdik. Abdullah Bey dedi ki işte anlatın bakalım falan dedi. Tam ayrıntısını hatırlamıyorum. Ben de biraz heyecan yapmıştım. Ondan sonra işte biz mektubu falan verdik. Bu arada zaten aralarındaki en şey benim. En genç olan benim. konuşmanın büyük çoğunun böyle daha samim hoca oturaklı 1980'lerde hala bu konuda Türkiye'de doktorasını yapmış 5 kişiden falan birisi. O işte güzelce anlattı, işte bu konular niye önemli, işte uluslararası arenadaki yerimiz ne, fizikçiler olarak yerimiz ne, işte diğer ülkeler tam üye oluyorlarken bizim geriye kalıyor olmamızın kötü olduğu, bir de yanıtsız bırakmanın kredimiz açısından kötü olduğunu falan onları anlattı işte. Sohbet muhabbet. En sonunda bir tek ben bütün şey boyunca hepsini dinledim. En son bir şey oldu. Tamam dedi şey Cumhurbaşkanımız. Tamam dedi hocam, ben sizleri anladım dedi. Bu çok önemli bir konu ülkemiz için. Bununla ilgili gereken işlem yapılacaktır. Siz merak etmeyin dedi. Orada bir tek onu sordu. Ben mi en son ayrılırken son bir şey yaptım bilmiyorum ama şöyle bir şey geçti. Ben dedim ki Cumhurbaşkanım dedim, yani bunu sadece CERN gibi falan düşünmeyin dedim. Bakın dedim, ben şimdi Türkiye'ye kesin dönüş yapmak için bir karar aldım. Döneceğim ama bu kararı almamda Türkiye'nin böyle büyük bir adım atmasının çok büyük rolü oldu. Türkiye artık bu konuda biz de varız. Masada biz de gerçekten varız diyebilecek olgunlukta olduğunu gösterdi. Onun için bu böyle benim için çok önemli bir faktör. Ama bunu sadece fizikçileri ya da parçacık fizikçisi olarak görmeyin. Yani bu böyle bir şey. Ülke olarak bir imaj yani. Yurt dışında olan başka alanlarda da bir sürü şeylerimiz var. Fizikçilerimiz, mühendislerimiz, işte ne bileyim biyologlarımız, kimyacılarımız, bir sürü insanımız var. Bu iyi yetişmiş insanlarımıza bir imaj çiziyorsunuz. Yani biz şey değiliz. Hani ikinci işler yapmayacağız. Bu işin en iyi yapıldığı yerde biz varız. Hangi alanı olursa böyle bir şey. Onun üzerine işte Abdullah Bey de şey dedi, Cumhurbaşkanımız işte dedi, evet dedi, biz böyle sizin gibi insanlarımızı geri ülkemize çekmek istiyoruz falan dedi bana. Böyle karşılıklı şey yaptık. Ve ondan sonra da orada döndü, yanlış hatırlamıyorsam özel kalemine, işte dedi geri döndüğümüzde pazartesi günü biz TAEK başkanıyla ben bir görüşmek istiyorum falan dedi. Herhalde de görüştü çünkü ondan hemen bir hafta sonra TAEK'ten yanıt geldi. İşte biz komisyonumuzu bekliyoruz falan diye. Şimdi neyse, biz oradan çıktık dışarıya Cumhurbaşkanı yanından. Onun başka işte görüşmeleri falan var. Biz indik aşağı, böyle şeyi bekliyoruz. Hadi bari bugün bir gol attık, bir gol daha atalım falan diye bekliyoruz. Türkiye şey alır mı? Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliğini alır mı diye. Sonra işte bir şeyler oldu. Bu arada bir gelişme daha oldu. Türkiye'den işte Cumhurbaşkanı seviyesinde katılımın olduğunu öğrenen Nicolas Sarkozy hemen atladı geldi. İki Cumhurbaşkanı şey var. Ve en sonunda bir oyla mı ne Fransa'da yapılması ev sahipliği oldu. Bu arada tabii bizim canımız sıkıldı falan. Ya ulan Türkiye bir gol daha atacaktık. Ucu ucuna kaçırdık falan filan. Direkten döndü falan diyoruz ama hiç olmazsa dedik ki futbolda kazanamadık ama bilimde kazanacağız falan diye. Böyle bir şekilde gene olumlu bir şekilde çıktık dışarıya. Fakat dışarı çıkmamızla birlikte gerçeklik tekrar yüzümüze çarptı. Tam o böyle işte şeyin dışına geliyorsun. Bir baktık ki kimsede cüzdan yok. Para yok. Hiçbir şey yok. Tabii biz böyle o Ahmet Bey gelip de siz ne yaptınız, takım elbiseniz diye yok deyince, o araya aceleyle kendi kendimize saklana saklana kıyafet değiştirmeye çalıştığımız sırada herkes nasıl becerdiyse cüzdanını şeyde bırakmış. Normal giyerken getirdiği kıyafetinin pantolonun cebinde falan bırakmış. Hiç para mara yok. Hiçbir şey yok. Ve biz böyle şeyden dışarı çıktık, zaten misyon arabasıyla gelmiş, hiçbir şeyimiz de yok, nasıl geri döneceğiz, nasıl gideceğiz falan. Ondan sonra baktık çaresiziz falan. Bu arada dışarı çıktık ama nasıl bir şey var, kalabalık var, çünkü iki tane devlet başkanı gelmiş, birisi işte Fransa'nın öbürü Türkiye'nin şeyi, inanılmaz bir güvenlik, çatılarda böyle güvenliler bilmem neler şey, polisler molisler falan var, yollar kapanmış falan, böyle bir şey. Ve biz de böyle 3 tane fizikçi yolun kenarında tırıs tırıs böyle bakıyoruz, ya biz nasıl geri evimize döneceğiz falan diye bakıyoruz. Şeyi aradık. Bir tane arkadaşımız var, Bora diye, Bora Akgün. Onu aradık. Ya dedik ki Bora, biz böyle kapıda kaldık, gelip bizi buradan alsana. Bora da o sırada şey, doktor öğrencisi. Bir tane arabası var ama yani külüstürün önde gidenin. Tamam mı? Bir sürü arabalar var, böyle limuzinler falan geçiyor. O sırada en sonunda Bora külüstürüyle geldi. Ondur ondur bizim içine bindirdi. 3 tane takım elbiseli böyle sıkıştık küçük arabanın içerisine, böyle şeye geri döndük. Böylece de kendi çabamızla Türkiye'nin tam üyelik ya da üyelik çabasında böyle minicik bir rol oynamış olduk. Sonradan da işte gene tam üye olmadık, asosiye üye olduk ama gene de böyle bir şey direkten hani dönerek gene gol olabildi yani. Böyle bir komik bir hikaye olmuş oldu sonunda.
Bu goy goy hikayenin sonuna kadar sabredip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bu hikayeyle ilgili yorumlarınız olursa sosyal medyadaki, Instagram'daki arkadaşların bana yardım ettikleri hesabın altında yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkürler.
Artisan Podcast.